Ayrım 26.
Sonra bugün yarın savaş çıkacaktır. Geçenlerde kaymakam da bana öyle dedi. Görünen o ki İtalya Türkiye'yi vurmaya karar vermiş. Bu durumda ne yapılır? En iyisi kemerinde nakit para olsun. Savaş çıksa da çıkmasa da bundan bize ne? Biz işimize bakalım. Üstelik savaş çıkarsa mallarımız daha çok değer kazanır. Daha pahalıya satarız. O halde Nikolas'ın dediği gibi yapalım. Adamları değiştirelim. Kervansaray kemerini doldurur mu doldurmaz mı o zaman görürsün, tamam mı? Alkiviadis düşünüyor gibi görünüyordu ama birden satacağım gitsin dedi. Kararımı verdim. Kimseden ses çıkmadı. Derin bir sessizlik çöktü. Aris'in kanı tepesine çıkmak üzereydi. Nikolas daha önce davrandı. Kardeşim, sana fikrimizi söyledik, çözüm getirdik. Sen de bize fikrini söyle. Niçin satmak istiyorsun? Çocuklarını düşünmüyor musun? Bizim haysiyetimizi, annemin üzüntüsünü. El alem ne der? Ağanın çocukları babalarının mallarını satıyor. Alkiviadis omuzlarını silkti. Uzanıp sigara aldı, yaktı. Konuşmadı. Paraya mı ihtiyacın var? Ben yardım ederim, kardeşiz. İhtiyacım yok. Tabii yok, o halde niçin satıyorsun? Bıktım dedim ya, çalan çırpan çok, masrafı çok, masrafların sonu gelmiyor. Ve tabii her keresine daha yüklü olarak işten anlamadığımı sanıyorlar. Ama elimden ne gelir? Sana yeni kaya ve katip buluruz ama sen de biraz çalışmalısın dedi Aris. Ayda 2-3 kere git, kitapları kontrol et, yanlarında dur, nasıl çalışıyorlar bak. Başlarında mal sahibi bulunduğunu anlasınlar. Hani bir söz vardır, patron işte olmazsa iş ağlarmış. Alkiviadis inatla başını salladı. Satıp kurtulacağım, bıktım. Aris, dur bakalım hele dedi. Çocuk gibi davranıyorsun, satamazsın. Çocukların var, görevlerin var. Ve hayat, sevgili kardeşim, sadece karın doyurmak ve keyif çatmak değildir. Bu sürdüğün hayat başkalarını utandıracak bir gün. Çocukların büyüyünce seni suçlayacaklar. İraklis seni bir iskemleye oturtup soracak. Baba, dedemin bıraktığı malları ne yaptın diye. Alkiviadis boynu bükük dinliyordu. Başını kaldırdı, acı dolu gözlerle ona baktı. Satıp da parasını yiyecek, çocuklara haksızlık edecek değilim. Yüzü kıpkırmızı kesilen Aris, ama nasıl, nasıl dedi ve ayağa kalktı. Hangi hakla onların malını yağma ediyorsun? Parasını yemeyeceğini söylüyorsun. Yemeyeceksin, içeceksin, eğlenceye verecek, sefahat içinde yaşayacaksın. Hayır, han satılmayacaktır. Yumruğunu masaya indirdi. Buna izin vermeyiz. Alkiviadis, buna hakkınız yok dedi. Aris, var diye bağırdı. Biz senin kardeşleriniz, şu küçük çocuklarının amcalarıyız. Beceriksiz, iktidarsız, tembel, israfçı ve duygusuz bir babaya karşı onları koruyacağız. Zavallım benim, bir hiç olacaksın. El alemin maskarası olacaksın. Ama biz seni bırakmayacağız, çocuklarını koruyacağız. Odada volta atmaya başladı. Durmadan sigara içiyordu. Kızgındı, yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Mavi gözleri sert bakıyordu, dişlerini sıkıyordu. Elektriklenmiş, kendisini tutamayacak haldeydim. Faydasız birisin ve utanmıyorsun. Bol bol çocuk yapıyor, babandan kalan paraları vicdansızca bol bol harcıyorsun. Herkes seninle alay ediyor. Sen de babamın kanından bir damla yok. Bu yaşta bile malına mülküne tek başına sahip çıkan annemizin kanından da yok sende. Sende haysiyet de yok. Hangi uğursuz anda doğdun? Kimin dölüsün? Aa, yok, hayır, bu kadarına izin veremem. İleri gittin, yeter. Sesi yavaş ve monoton çıkıyordu. Hem itiraz ediyor hem yalvarıyor gibiydi. Ne olur Nikola, sustur şunu lütfen. Bu kadar olmaz. Hem de kendi evimde. Yeter, çok oldu. Küçüğüm beni rezil etsin. Böyle şeyleri ilk defa duyuyorum. İzin vermiyorum. Herkes bana saygı gösteriyor. Saygı gösteriyormuş zavallı. Sana A dedikleri için öyle sanıyorsun. Senden para istiyorlar. Eline cebine atıyor, her tembele, her sahtekere avuç avuç veriyorsun. Alın, yiyin, için. Düşüncesizce para dağıtıyorsun. Babamızın çektiği emeklere, döktüğü alın terine acımıyorsun. Sana ağ demeleri hoşuna gidiyor. Halbuki bir ağ gibi davranmıyorsun. Dinle. Bir gün bütün bu rebet askeri, kalender halk, kalabalık. Yüzüne karşı seninle alay edecektir zavallı. Ama iş işten geçmiş olacak. Nikolas, lütfen Ari, kendine gel dedi. Böyle münakaşa olmaz, otur hele. Dinle kardeşimiz. Biz ve annemiz hanı satmakla kendine ve çocuklarına da kötülük etmiş olacağına inanıyoruz. Hepimize. Doğru, mal sahibi sensin. Karar verecek olan da sen. Ama aklı başında bir insan karar vermeden önce iyi düşünür. Kârım ne olacak, zararım ne olacak ölçüp tartar. Çıkarını düşünüp ona göre davranır. Hanı satarsan ne kazancın olacak kardeşim? Hesabını yaptın mı? Suları ve sağlam yapısıyla bu güzel bina 100 sene daha gider. Seni ve çalışmaya iştahları olursa çocuklarını rahat rahat geçindirir. Bol para getirir. Bu han onları besler. Ama sen kardeşimiz biraz uğraş, ilgi göster, paraya boğulursun. Biliyorsun, bizim senin iyiliğinden başka istediğimiz bir şey yok. Onun için şimdi bana cevap vermeni istiyorum. Alkibiades'in yüzü bembeyazdı. Sanki kanı oraya kadar çıkmıyordu. Titreyen eliyle sigara alıp yaktı. Satacağım dedi. Nikolas yine sana engel olmayız dedi. İnatçı ve kalın kafalısın. Alkibiades kendisini zorla tutarak işi tadında bırakalım dedi. Biliyorsun Alkibiades, istersek seni engelleyebiliriz ama bunu yapmıyoruz. Seni küçük düşürmek hepimizi küçük düşürür. Onun için sana başka bir teklifimiz var. Hanı bize sat. Ailede kalsın ve ben payımı hak ettiklerini gösterirlerse çocuklarına bırakmaya hazırım. Alkibiades konuşmadı. Epey bir zaman hiçbiri tek söz söylemedi. Ta ki Aris daha fazla sabredemeyinceye kadar. Dedi. Nikolas'a cevap vermeyecek misin? Alkibiades yine ses çıkarmadı. Gözlerini masaya dikmiş sigara içiyordu. Düşünüyor derdin. Halbuki hiç de düşünmüyordu. Yorgun ve hayal kırıklığına uğramış hissediyordu kendisini. Düşünecek veya harekete geçecek halde değildi. Kardeşlerinden kurtulmak, 2 kadeh mastika içmek ve yatmak istiyordu. Aris yine, ne oldu konuşmuyorsun dedi. Söyleyecek bir şeyin yok mu? Gösterdiğimiz ilgiyi ve özellikle Nikolas'ın teklifini memnuniyetle karşılayacağını bekliyordum. Bırakın düşüneyim diye mırıldandı Alkibiades. Onlara hiç bakmadan. Kararımı size yazarım. Aris ayağa fırladı. Sinirlerine hakim olamamıştı. Bire hayırsız diye bağırdı. Sana elimizi uzatıyoruz, seni boğulmaktan kurtarmak istiyoruz, sen bizi geri çeviriyorsun. Nikolas kendi payını senin çocuklarına bırakmayı teklif ediyor, sen düşüneceğini söylüyorsun. Sen bir hiç oğlu hiçsin. Senin gibi kardeşim olduğu için utanıyorum. Nikolas'a döndü. Ben gidiyorum, seni rıhtımda bekliyorum, geç kalma. Hırsla kapıyı açtı, arkasından çarptı. 2 kardeş sessiz kaldılar. Alkibiades'in dudakları hafiften titriyordu. Bir süre Nikolas'a baktı, sonra gözlerini eğdi. Ağlamaklı bir sesle, ''Niçin böyle davrandı?'' diye mırıldandı. ''Ona ne yaptım? Yanlış bir şey yapsam bile acısını çekecek olan benim. Bundan ona ne? Ama kardeşimizsin Alkibiades. İçimizde hep aynı kan var. Aynı kan mı? Hangi kan? Aris'in kanını istemiyorum. İkimiz de aşırıyız. Yine de kardeşiz. Babamızın ve annemizin çocuklarıyız. Kabul ediyorum. Aris edepsizlik etti. Ama seni sevdiğinden, senin iyiliğini istediğinden böyle hareket etti. Seni korumak istedi Alkibiades. Böyle davranarak mı? Bana bir pislikmişim gibi muamele ederek mi? Yok öyle şey. İzin vermem buna. Beni daha fazla rahatsız etmeyin. Kardeşim, seni daha fazla rahatsız etmeyeceğim. Ama teklifimi bir düşün. Senin için daha mantıklı ve daha uygun. Alkibiades sesini biraz yükselterek ve kardeşinin gözlerinin içine bakarak Nikola dedi. Hanı satacağım. Hem de bir Rum'a ya da bir Türk'e satacağım. Size değil. Sizden sevgi istedim. Merhamet değil. Kimseden bir şey dilenmiyorum. İhtiyacım da yok. Neresinden baksan ağayım ben. İzin vermiyorum. Nikolas zavallı dedi ve ayağa kalktı. Sen öyle sanıyorsun ama hareketlerin onu göstermiyor. Nerede senin haysiyetin? Senin kendine saygın var mı ki başkaları da sana saygı göstersin? Dün karılarıyla yattığın ortakçılarınla şimdi oturmuş içki içiyorsun. Eğer ağalık buysa yanılıyorsun. Bu sefilliktir Alkibiades. Daha ne diyelim dinlemiyorsun ki. Hoşça kal kardeşim. Kapının önünde durdu. Eğer içinde hala biraz haysiyet, biraz şeref kaldıysa git. Ağla, belki kendine gelirsin. Han tüccar ve tefeci Arnavut Hacı Hasan'a satıldı. 2 demir kasa gümüş parayla doldu. Ve Alkibiades başkahyası Nikolis'e dedi ki, çok para bire Nikole, adaya gidelim, elimizden kapmasınlar. Çam yarması şaşkın, kimler efendi dedi. Ne bileyim haydutlar, kaçakçılar, bir yığın remal. Remal, falcı, işe yaramayan adam, Osmanlıca. Nereden bileyim ki? Nikolis, kaçakçılar sadece devletten çalıyorlar. Ben de kaçakçıydım, bilirim. Jön Türkler haydutlara af çıkardılar. Hepsi dağdan indi, uslandı. Ben yarın öbür gün kaymakama çıkayım. İyi kötü bana birkaç zaptiye versin. Ya biz neyiz, ıskarta mı? Sadece yiyip osuruyor muyuz? Bizden daha güvenilirini, daha cesurunu nereden bulacaksın bire? Ama kaymakama gitmesine gerek kalmadı. İzmir'den kadınlar getirttiler ve bütün gece eğlentiye daldılar. Yediler, içtiler, hayvanlar gibi çiftleştiler. Kasalardaki paralar bitti gitti. Bütün gün uyuyor, bütün gece yemek, içmek, kadınlar, bağırışmalar, kahkahalar, şarkılar. Alkiviyeli zil zurna yatıyor, zil zurna uyanıyordu. Bir gün başkahyasına dedi ki, şimdi bire Nikoli, kendi başımıza gitmek gerek. Karılarını altınlar, ipekliler, güzel kokular satın aldı ve 6 küreklik kayığa bindiler. Durup dururken İtalya Türkiye'ye telgraf çekti. Türkiye Trablus'u ve Kirinika'yı ya teslim etmeliydi ya da savaşa hazır olmalıydı. İtalya'da sömürge istiyordu yani. Sömürmek için toprak, işkence etmek için insanlar istiyordu. Daha iyi toprakları, daha büyük köpek balıkları yıllar önce ele geçirmişti. Ve İtalya bunlarla kapışmaya cesaret edemiyordu. Türkiye işlediği günahlardan kalbi yorgun bir imparatorluktu. Kanında boğulmamıştı daha. Bütün gücü buharlaşmış efsanelerde yatıyordu. Ama haysiyet sahibi olduğu için İtalya'ya red cevabı verdi. Ama İtalya kalleşlerin yaptığı gibi birden 29 Eylül'de savaşı ilan etti. 1711'den beri Libya'yı ve Karamanlis ailesi idare ediyordu. 1835'te Türkler gidip onu ele geçirmişlerdi. Yerli Senusiler, Araplar ve Berberler Cezayirli Sid Muhammed bin Ali El Sunisi'nin peygamber olduğuna inanıyorlardı. Ali El Sunisi eski İslamiyet'i geri getirmek istiyordu. Şarkı söylemeyi, oyun oynamayı, sigara içmeyi, kahveyi ve hayata güzellik veren buna benzer küçük zevkleri yasakladı. Çok geçmeden bu sapıklık yangın gibi yayıldı ve Sultan Halife, Vatikan'daki Papa gibi dünya Allah düşmanlarıyla doldu diyerek huzursuzlandı ve Senusileri kovalamaya başladı. İtalyanlar donanmalarıyla kıyı şehirlerini bombaladılar ve çok geçmeden Trablus'u, Bingazi'yi, Derna'yı ele geçirdiler. Ama uzun zaman buralara adım atamadılar. Çünkü Türkler ve yerliler bir olmuş, İtalyanları kılıçtan geçirmişti. Cihad, yani kutsal savaş ilan edilmişti. Ve Libya'nın, Kirinaki'nin, Sahra'nın ve Kufra Vadisi'nin her tarafından kabile reisleri, peygamberin yeşil bayrağını açmışlar, binlerce savaşçı Müslüman kardeşlerinin yardımına koşmuştu. Din ve vatan için çarpışıyorlardı. Başkumandan, o meşhur Enver, onun yardımcısı Mustafa Kemal, açık açık ya da gizlice birbirlerini kıskanan, birbirlerinden nefret eden ihtiraslı ve inatçı insanlar. Mustafa Kemal bir yaş daha büyüktü ama Enver'in yıldızı parlıyordu. Kemal her zaman ikinci planda kalıyordu. Bir sonuca varmadan bütün yıl savaştılar. İtalyanlar tahkimat yapmış, bütün kıyı boyunca bütün yolları kesmişlerdi. Türkler ve Araplar onları denize dökmeyi başaramamışlardı. Derken birden Montenegro 1912 Ekim'inde Türkiye'ye savaş açtı. Onu Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan izledi. Türk hükümeti İtalya ile hemen barış yaptı. Ordularının memlekete dönmesini emretti. Düşman şimdi Türkiye'nin sınırlarındaydı. Vatan tehlike içindeydi. Ama İtalyanlar daha fazla ilerleyememişlerdi. Yerliler onları fena vuruyorlardı. Ele geçirdikleri esirleri öldürüyorlardı. Birinci Dünya Savaşı bitince faşizm geldi. Yakıp yıkarak ve öldürerek ilerlediler. Çok geçmeden nüfusun 1/3 yok edildi. 12 adada İtalyanlar önce Astipalia'ya ayak bastılar. 16 Nisan 1912'de iki savaş gemisi Amalfi ve Riga limanın karşısına dizildiler. Demir atıp 12 gün orada kaldılar. Çıkartma yapmadılar. Ayın 28'inde iki denizci bölüğü karaya çıktı ve bir mermi atılmadan adadaki Türkleri, bir çavuş, bir bölük ve 10 zaptiye esir aldılar. Rumlar bu zaferi kutladılar. 4 Mayıs'ta iki İtalyan torpido gemisi Trianda'ya dizildi ve Rodos'u bombardımana başladı. Ada 10 savaş gemisiyle sarılmıştı ve teçhizat gemileri Falerki'deki yüklerini boşaltıyorlardı. Türkler içlere Mercantepe olacak. Burada aynı adı taşıyan bir dedenin türbesi bulunmaktadır. Çevirinin notu. İtalyan denizcileri ateş açarak çıkarma yapmışlardı. 15 bin kişi. Küçük Türk topları deniz kıyısına yetişmiyordu. Yerliler ay yıldızı barbarları kovmak için gelen Haçlıları şevkle karşıladılar. 2 gün sonra Türkler teslim oldu. Bayramlar, fanfara ve panayırlar. Yaşasın kurtarıcılar. İtalyanlar adaları ne yapacaktı? Yunanlılara verecekti. General Amelio o yerli halkı teşekkür etti ve bildiri yayınladı. İtalya haklı olarak ve medeniyet için çarpışmaktadır. Sizi temin ederim ki Türk-İtalyan harbi bitince İtalya tarafından alınmış adalar özerk idareye kavuşacaklardır. Bir general ve bir Hristiyan olarak konuşuyorum size ve sözlerimi İncil'in sözleri olarak kabul ediniz. Hep öyledir. Kılıcı çekmeden önce İncil. Kalimnos limanı önünde iki torpil savar bayrak açmıştı. Bir laza kürek çekerek iskeleden ayrıldı ve savaş gemileri gitti. İçinde belediye başkan yardımcısı ve birkaç meclis üyesi vardı. Amirali selamladılar ve yerlilerin Hristiyan olarak Türklerin silahlarını ellerinden aldıklarını ve onları barakalarına hapsettiklerini söylediler. Kendi polis teşkilatını kurmuşlar ve kumandanına Politarhi adını vermişlerdi. İtalyanlar çıkıp bir kurşun atmadan Miralay rütbesindeki kaymakamı ve katibini yakaladılar. Bundan başka bir mülazım, bir nalbant, astsubay, bir çavuş, bir onbaşı ve onbaşı zaptiye teslim alındı. Sivil yöneticileri de yakaladılar. Mal müdürü, kasadar, saraf, gümrükçü, bir gümrük bekçisi ve katibi. Hükümet konağından hilal indirildi. Yerine üç renkli İtalyan bayrağı çekildi. Özgürlük getirecekti bu. Amiralin emriyle duvarlara, yerlilere hitaben ilanlar yapıştırıldı. Hükümetin emriyle biz, tüm amiral Ernesto Prepastro gemilerimle Osmanlı hükümetinin kaymakamını ve memurlarını esir almış bulunuyoruz. Bugünden itibaren adada Osmanlı idaresi sona ermiştir. Ada halkı için yeni bir mutluluk ve ilerleme günü doğmuştur. Bahriye bandosu ortaya çıkmış, kahramanlık ve zafer marşları çalıyordu. Öyle ya. Aynı şekilde Karpatos, Kasos, Tilos, Nisiros, Leros ve Patmanos adalarını da aldılar. Birkaç gün sonra da Kos, İstanköy adası. İstinko'dan bozma. İstinko, Kos'a. Simi ve Halki'yi. Ve her yerde o aynı kahramanlık fanfaraları, özerk idare ve özgürlük ilanları. Bütün adaların yetkilileri Patmos'ta Ioannis Tigolos manastırına gidip toplantı yaptılar. Ordu komutanlığına verecekleri muhtıraları hazırladılar. Bu muhtıralarda yüzyıllardır ada halkının ana vatan Yunanistan ile birleşme arzuları dile getirildi. Yunan bayrağını kaldırıp adaları Ege Özerk Devleti ilan ettiler. Kampanalar çaldı, halk mutlu, kendinden geçmiş sokaklara döküldü. Tarih 1 Haziran 1912'yi gösteriyordu. O zaman İtalyanlar maskelerini çıkardılar. Gün ağarmadan halk temsilcilerini ve önde gelenlerini yakalayıp gemilere doldurdular. Ve bunları Rodos'a orta çağdan kalma bodrumlara kapattılar. Adalılar için yeni işkenceler başlamıştı. Faşizm hüküm sürdüğü sürece işkenceler de arttı. Alkiviadis ağır ağır demlenirken kafası kardeşlerinkinden daha iyi çalışıyormuş gibi içki arkadaşına ''Onlara söylemiştim'' diyordu. ''İtalya savaşa hazırlanıyor'' demiştim onlara. ''Biz ne tarafı tutacağız? En iyisi çıkıp gelecek olanlara kaptırmaktansa paralarımızı kendimiz yiyelim. İyi ki hanı sattım.'' Ama Türklerin onları rahatsız edeceği zaman gelmemişti daha. Yunan düşmanı Liman Van Sanders Paşa ile o günde gelecekti. Bizimkiler hala eskiden olduğu gibi şimdi de mallarının efendisiydi. İstedikleri gibi gidip geliyor, istedikleri kadar istedikleri yerde kalıyorlardı. Baba, 2 aya kadar 16 yaşımı bitiriyorum. Sana verdiğin sözü hatırlıyorum. Bana iyi bir at alacak mısın? Türkleri ve Rumları kıskandıracak bir at. Babası, unutmadım diyerek güldü ve oğlunun başını okşadı. Ve oymalı tüfek. Kundağı oymalı, altın kaplamalı. Dinle şimdi Irakli. Önümüzdeki ay diplomanı alacaksın. Öğretmenlerin senin yaramaz olduğunu söylüyorlar. Ama derslerin iyiymiş. Söyle bana, ne olmak istiyorsun? Doktor. Bu hoşuma gitti. Yalnız Aris'in kayınpederine bak. Tatlı dilli, sabırlı, şen ve gece gündüz demeden kim çağırırsa koşuyor. Emretmeye, istediğini yapmaya alışmış olan sen bu işi becerebilir misin? Kasaba doktoru olmayacağım. Ama yüksek tahsilli insan. 2 diploması var. Biri Yunan, biri Fransız. İkisi de aferinli. Yüksek tahsilli ama adaya kapanıp kalmış. Köylü olmuş. Doğru. Atina'dan diploma alır yurt dışına. Belki Fransa'ya gidersin. Fransızcan iyi. Zorluk çekmezsin. Kim bilir belki profesör olursun. Sen ne istersen yanındayım. Elimden geldiğince. Ve biliyorsun elimden çok şey gelir. Oğlu gülümsedi. Babasının elinden öyle fazla bir şey gelmediğini biliyordu. Hiçbir şey beceremiyordu. Ona ancak para gönderebilirdi. Bir zamanlar seni düşünerek onu ziraat mühendisi yapacağım diyordum. En büyük özlemiydi bu. Kendisi de ziraat mühendisi olmak istemiş, olamamıştı. Ama madem ki doktor olmak istiyorsun, kabul. Eylül sonunda gider, yazılırsın. Alkiviadis yaşlanıyordu. Sarı sakalı ağarmaya başlamıştı. Biraz şişmanlamış, ağırlaşmıştı. Ama hala her zamanki gibi çekiciydi. Olimpiyada iki oğlan doğurup durmuştu. Birine Themistokles, öbürüne Miltiadis adını vermişlerdi. Lefki de evlendi. İyi çeyizli, Muğlalı bir tüccarın oğluna vardı. O istememişti ama babasının arzusuna boyun eğmek zorunda kalmıştı. 3 yıl evliliğe rağmen çocuğu olmamıştı. Ama şimdi daha ilk aydan gebe kalmış bulunuyordu. Oğlan olursa kayınpederimin ismini alacaktır diye düşünüyordu. Ama ben onu Alkiviadi diye çağıracağım gizliden. Kendisini mutlu hissediyordu. Alkiviadis ise sanki dünyada hiçbir değişiklik olmamış gibi o anlamsız hayatını sürdürüyordu. Bu onun ikinci tabiatı haline gelmişti. Çoğu kere olimpiyada onu değiştirmeye çalışıyordu. Kavga ediyorlardı. Sonunda ona nasihat edip durmaktan o da bıktı. Çocukları için korkuyordu. Babalarına çekerler diye. Ama bana çekerler diye düşünüp sakinleşiyordu. Kocasına olan saygısı da yok olmuştu artık. Zaman zaman ondan bıktığı bile oluyordu. Onun ana babasını, kardeşlerini övdüğünü duydukça sinirleniyordu. Bir gün ona, "Onlar iyi," dedi. "Ama sen ne yaptın? Bütün hayatın boyunca işe yarar tek bir şey yapmadın. Tek yaptığın ye iç kadınlarla yat. İşlerini hiç düşündün mü? Ya çocuklarını? Yok, hep kendini düşünürsün sen." Birden ayağa kalktı, kızgın bir halde dışarı çıktı. Karısı çıkarken arkasından baktı. Bu kadar da mı düşecektik? O da mı bana cephe alacaktı? Ah, o narin lefke burada olsaydı, beni olduğum gibi seven bir o var. O akşam sarhoş oldu. O mastikasını şişeden, başka ayağısı da çipirosunu. Çipiro bir çeşit sert rakı. Damacanadan içiyordu. Sabahın erken saatlerinde onu kaldırdı başka ayağı. Haydi efendi, uyuyalım. Onu sırtına aldı, merdivenleri çıktı, yatağına yatırdı. Aris'in ailesi de çemberi kapatmıştı. Önce bir oğlan, sonra arka arkaya 3 kız derken 2 oğlan daha. Stop. Allah daha başka vermemişti. İlk 3'ü 1,5 yıl, son 3 2'şer yıl arayla. Sabahın köründen gecenin geç saatlerine kadar iş. At sırtında, tarlalarda, sünger işinde, depolarda, yazıhanede. Ne zaman dinleniyordu? Ama tatlı dilli karısı, çocuklarının anası, evinin kraliçesi Kalliopis'in yanında bütün yorgunluğu geçiyordu. Atanas da yaşını başını almış, 75'ine dayanmıştı. Gözleri ıslak cam gibiydi. Ama gecenin ileri saatlerine kadar kitaplarının üzerine eğilmiş çalışıyordu. Bu iş onun hayatıydı. Onu seviyordu. 3 yardımcısı daha vardı. Ama şüpheci olduğundan bütün işin sulu gözlerinin önünden geçmesi gerekiyordu. En küçük bir hata olmasın. Bazen kaptanlar ona soruyorlardı. Ne zaman dinleneceksin biri Atanas? Kitapların seni vaktinden önce mezara götürecek. Bire kısa dolunu. Aman, hala yorulmadın mı başkası için çalışmaktan? Onlar benim kendi çocuklarım gibidir kaptan efendiler. Beni kendi babaları gibi sayarlar. Benim de zevkim bu işte. Defter defter çalışayım. Ne yani, beni yazıhaneden kaldırıp tabuta koymak mı istiyorsunuz? Güldü. Ancak o zaman dinlenebilirim.